Uğultu. Hüseyin Opruklu. Güneşin yüzünü göstermek için nazlandığı Nisan ayının ilk günüydü. Metal, soğuk bir somyada, bulut beyazı örtünün altında kıpırtısız yatıyordu. Somya derken son model araba gibi fonksiyoneldi. Pencerenin dışarıya açılan tek kanadında görünen sırt sırta vermiş binaların boşluğuydu. Bütün boşluklar gibi gri ve huzursuzdu. Fırsat bulup pencereden içeri düşen sabah güneşi, kat kat boyanmaktan nefes alamaz olmuş, solgun benizli duvarda titrek gölgeler çizerek sabahı müjdeliyordu. 2 gün önce apar topar kundaktaki bebek gibi sarmalanıp getirilmişti bu odaya. Demir bir kanadın içinde. Getirildiği an bir koşuşturma başlamış, fabrikaların seri üretim bantlarındaki gibi her şey otomatik işlemişti. Teknolojinin tüm nimetleri esirgenmeden kullanılmış ama ne çare, fayda etmemişti. Göz kapakları taş gibi ağır olsa da karanlık bekleyiş biraz olsun sonlansın diye sargısız gözünü zorlayarak araladı. Sisliydi her şey. Akvaryuma yeni atılmış balık gibi yerini yadırgasa da faydasızdı. Tentirdiyot kokan odada sağ yanında demir sandalyede büzüşmüş yorgun bakışlı anasını gördü. Gözlerine inen perdenin aralığından seçebildiği sabun kokulu şefkatin yüzüydü. Mırıltılı bir ayin içinde elindeki küçük kitapçığın Arapça yazılı sayfalarını belli aralıklarla yol yol damarları çıkmış buruşuk parmaklarıyla çeviriyordu. Bir an üzerindeki beyaz külçeyi fırlatmak istedi üzerinden. Çıplaktı sanki, üşüyordu. Yastığa gömülmüş başını dermansız kolundan destek alarak doğrultmaya yeltendi. Göz göze geldiler. Bildi anası. Konuşmadı. Sabahın erken saatlerinde kilit dili olmayan, kenar kaplamaları 60 kapı gıcırtıyla açıldı. En önde elleri ceplerinde sert bakışlı olan adamı diğer 5 kişi takip ediyordu. Sanırsın beyaz önlük giymiş emir eri hepsi. Saçları arkasında özensizce toplanmış sarışın genç bayan elinde tuttuğu kalın kağıt tomardan anlamakta zorlandığı bir şeyler aktardı peşi sıra. Sıkıntılı bir yüzü vardı en önde duranın. Kötü bir şey söyleyecekmiş gibi bakıyordu. Anladı herkesin el pençe divan durmasından öndekinin baş doktor olduğunu. O sordukça sırayla kendi dinlerinde cevap veriyorlar, bir yandan da yorum yapıyorlardı. Tekini kaybettik. Lökosit anormal. Kemik iliği biyopsisi. Kemoterapiye başlayalım. Ne zaman sonra söze girdi baş doktor. Odanın sessizliğini yırtan gür sesiyle, ''Geçmiş olsun.'' dedi. ''Nasılsın bakalım?'' Başını hafifçe çevirerek herkesi süzdükten sonra, ''Sağ olun.'' diye mırıldandı. ''Sağ olun, iyiyim.'' ''Evet, doğru ya. Gayet iyiydi.'' Uyumak istiyordu. Bir an önce uyumak. Günler birbirini kovalarken, geceleri kabuslar içinde kıvranıyor, verdikleri tesirli ilaçlara rağmen gün yüzü göstermeyen derin sızıyla boğuşuyordu. Karanlık, yorgun gözlerini kapatmasıyla koyulaşıp, pençe pençe sıkıyordu yüreğini. Olmayan bir şey, nasıl sızlar ki diye düşündü. Kızdı kendine. Ertesi sabah günün ilk ışıkları odanın her yerini okşamaya başlamıştı ki oda kapısı usulca açıldı. Beyaz bir melek yüzünde yorgun ama neşeli bir tebessümle günaydın diyerek sessizce odaya girdi. Hepsi çok iyiydi ama sağ olsunlar. Gözleriyle selamladı meleği. Burada olmanın acemiliğini çabuk atmış, üstelik alışmaya başlamıştı ama neye alışıyordu bilmiyordu. Eskisi gibi olacak mıydı her şey? Zaman çok hızlı geçiyor. Ne zaman sabah, ne zaman akşam fark edemiyordu. Koridorlarda rehavetin gezdiği ikindi saatlerinde uykusuna yenik düşmüştü ki, şapkası kafasından 2 kat büyük, sarı sırmalı, kalın kaşlı bir adamın sağ eliyle başına dokunmasıyla irkildi. Eni bir dost eli gibi sıcacık olsa da, bakışları kendine has bir sertlikteydi. Yaklaşıp mimiksiz bir şefkatle, ''Kahraman bu mu?'' dedi etrafındakilere. ''Evet, dalsız kahraman bu.'' demek istedi. Düğümlendi boğazı. ''Anlat bakalım evladım.'' dedi koca adam. Nasıl hissediyorsun? Konuşmaya hasret bir dost gibiydi sesi. Sağ ol işareti yaptı bakışlarıyla. Duygularını ifade edecek cesareti bir türlü bulamadı. Gözlerinde buğu, kulaklarında uğultu, hissizim diyemedi. Nasıl desin? Koca adamın arkasında sıra sıra dizilmiş, onu dinleyen sayamadığı kadar gölge, ellerinde not defterleriyle kelimeler onun ağzından çıkmadan havada yakalayıp beyaz kağıtlara geçiriyorlardı. Hepsinin bir acelesi var böyle. Elinde defteri olmayanlar başlarını sürekli sallıyorlardı. Niye sallarlarsa? Söylenenleri gözlerini kırpıştırarak dinledi. Anladılar onlar. Hepsi birden yüzlerindeki donmuş bir tebessümle başlarını öne arkaya tekrar yaylandırdılar. Kader böyleymiş avuntuları içinde, sessizce konuşulanları dinleyen yaşlı annesinin buna da şükür diye mırıldandığını duyunca hepsi minnetle ona baktılar. Sanki komşu ziyaretine gelmiş gibiydiler hepsi. Terk edilmiş bir depoda köşeye atılmış hurdalar gibi hissetti kendini nedense. Kendi kendine neden ben, neden ben, neden, ne yaptım ki sana? Serzenişlerini duyan yoktu. Patlamaya hazır bir silah gibiydi öfkesi. Eksik sapını nereye sakladınız diye sorabilseydi rahatlayacaktı belki bir nebze. Sustu. Baş doktor söze girip, tekiyle de hayatını devam ettirebilir. Ancak kan değerleri beklediğimiz gibi değil. Hemen kemoterapiye başlamamız lazım. Hiçbir şey beklediği gibi olmamıştı. İhtiyacı yoktu terapiye ama kim dinlerdi? Gitsinler istiyordu. Bir an önce gitsinler. Teki de, yenisi de kendilerinin olsundu. Ne zaman sonra disiplinli bir sürü gibi koca adamın arkasında nizami bir düzende sıralanarak törensel bir ritimde geldikleri gibi çıkıp gittiler. Zaman zaman hemşirenin açtığı dar pencereden içeri dolan taze hava, gri peteklerden tüten sıcak havanın etkisiyle çok geçmeden ısınıp kirleniyordu. Hayata tek bağ olan sesi kısık televizyona ilişti gözü. Titreşen görüntüde bombardıman bitmiyordu. Yola döşenen mayında iki şehit. Takip amansız devam etmektedir. Dış borç azalma eğiliminde. Kıskanç koca karısını beş yerinden bıçakladı. Her şey ne çabuk kirleniyor diye düşünürken kumandanın harfleri silinmiş kırmızı tuşuna güçsüz parmağıyla dokundu. Vücudunun sağında silinmez bir leke gibi kocaman bir boşluk öylece duruyordu. Eksilen sapının yeri olmalıydı. Karanlığın içinde başka bir karanlık doğmuş, gözlerini kapatmasıyla koyulaşıp pençe pençe sıkıyordu. Başında dolu şırıngalar, ağzında plastik boru, sinir bozucu bir ritimle öten makineler, renkli drajeler. Deva niyetine yutturulan ilaçların kokusu odanın kirli beyaz duvarının her köşesine sinmişti. Bir de kemoterapi çıkmıştı durduk yere. Hissizlik ne güzel şeymiş diye düşündü. Ne var ki hissizliğin yerine çok geçmeden dayanılmaz ağrılar gelip çöktü. Bir uykudan uyanmış, diğerine geçmiş gibiydi. Göz kapakları iyice ağırlaşmış, neredeyse kapanacaktı. Hafifçe doğrulup, kirli beyaz kapının ortasındaki dar pencerenin önünden geçenlere baktı, tanıdık birini aradı. Herkes yabancıydı. Az önce aldığı renkli drajenin etkisiyle karşısında beliren sevgilinin yüzü, bir o, bu sonsuz karanlığı dayanılır kılmaya yetiyordu. Güneş perdelerini erken indirmiş, sarp kayaların ardında güne yenik düşmeye başlamıştı. Mart soğuğu, tüm kuytulara sinip açıkta kalan her şeyi ısıtıyor, bir yandan da üzerindeki yeşil benekli elbisenin boş bulduğu aralıklarından sinsice içeri sızarak palaskanın sıktığı belinde toplanmış sıcak buharı buza çeviriyordu. Bu son tur olacaktı. 17 aydır kaç tur yapmışlardı bilmiyordu. Az kalmıştı. Aşmaları gereken son canavar karşılarındaydı. Allah'ım bu son tur bir bitse diye düşünürken, sırt çantasının kayışları omzundaki ağırlığı 10 kat arttırmış, bıçak yarası gibi derin bir sızı omuzlarından her yerine yayılıyordu. Öncüydü, hep önde, en tehlikeli yerdeydiler. Burayı bir geçebilseler, gerisi kolaydı. ne aşılmaz engelleri aşmışlar, ne tehlikeleri bertaraf etmişlerdi. Bunu mu geçemeyeceklerdi? Soluksuz yürüyüşün ardından mola zamanı gelince herkes gibi sessizce çömelip sırtını önündeki ıslak boz kayaya dayadı. Aşağıda yılan gibi kıvrıla kıvrıla akan nehrin ahtapot gibi ürkütücü kolları sarmıştı tüm kuytuları. Avucunun içindeki tüfeğin soğuk kabzası kayganlaşmış, elinde vıcık vıcık oynuyordu. Canı çekti. Hemen ısınırdı. Cebindeki buruşuk paketten bir dal çıkarıp iki elinin arasına alarak yaktı. Karanlıkta yerlerinin belli olmaması için bir dikişle bitirdiği meyve suyu kutusunun içine ucunu saklayarak derin derin içine çekti. İyi geldi. 10 dakika dolmadan usulca kalktı. Arkasındaki 20 kişilik gölge sanki bekliyormuş gibi denenmiş bir sessizlik içinde onu takip etti. Sinmiş bir korku, beklenmedik bir ürperti dolaşıyordu akşamın geceye sarkan karanlığında. Herkesin yüzüne yapışmış huzursuzluk gitmek bilmiyordu. Her çıtırtıya kulak kesiliyor, her adımda bastıkları yere dikkat ediyorlardı. Sessizliği yırtan tam siper sesi duyulunca herkes sıkılmış sünger gibi birer birer küçülüverdi ıslak kayaların keskin köşelerine. Bir film sahnesinin ortasındaydı sanki. Dört bir yandan adres sormadan seken sivri, keskin metaller karanlığı bıçak gibi yararak havai fişek gösterisi sunuyor, kayalara çarptıkça ıslıkları artıyordu. Kıpırtısız bedenler bu şölene ellerindeki ışık yayarlarla eşlik ettiler çok geçmeden. Bir haftalık koyu gölgeli sakallı suratında bir sıcaklık hissedince elini gezdirdi üzerinde. Göz kapaklarından akan koyu kırmızı sıvı tüm yüzünü ala boyamıştı. Tek hissettiği her yeri kuşatmış kesif bir barut kokusuydu. Önce yavaş yavaş başlar doğruldu, sonra ağır yüklü gövdeler. Alevli ıslıklar kesilmiş, kızına boyanmış gökyüzü az önceki şenliği terk etmiş, tekrar karanlık kabuğuna çekilmişti. Vukuat yoktu. Olsa haber gelirdi. Göz kapaklarından inen sıcak şerbeti elinin tersiyle sindi. Bu soğukta daha fazla akacak hali yoktu nasılsa. Bulundukları yere bakılırsa hedefe az kalmıştı. Korkmuyor ama kendilerini neyin beklediğini bilmemenin huzursuzluğu bir mengene gibi sıkıştırıyordu yüreğini. Ağır gövdeler sessiz yürüyüşe tekrar başlayınca daha dikkatliydi herkes. Her atılan adımda botların tabanları, kayaların arasına sıkışmış toprağı şefkatle öpüyordu. Çok geçmedi. Sağ ayağını ileri attığında sanki süngerin suyu çekmesi gibi ayağının yavaş yavaş toprağın içine çekildiğini hissetti. O an ne olduysa oldu. Yer yarılmış, içini dışarıya püskürtmüştü. Bir hafiflik, bir eksiklik hissetti vücudunda. Ağırlıklarını atıp yükünü boşaltmış bir gemi gibiydi. Kıpırdamıyordu. Kocaman bir kor parçasını kucaklamış gibi her yeri yanıyordu. Bağırmak istedi, boğazı düğümlendi. Kasılmış bedenine söz dinletemiyordu bir türlü. Garip bir boşluğun uğultusu dolarken içine, kan kırmızı karanlığın tuzağa benzediğini o gece hissetti. Ne varsa havaya uçmuş, dört bir yana savrulmuştu. Çok geçmeden gelen hantal kanatlıya bir çuval gibi yüklendi. Metal gövde, eksilmiş gövdeyi alarak hızla uzaklaştı. Çok geçmeden kanatlının sesi ninni gibi gelince bu sefer gözlerine yenik düştü. Ortaokuldaydı. Beden eğitimi öğretmenini çok severdi. "Sende futbolcu bacağı var, sağ ayağını çok iyi kullanıyorsun," demiş, motive etmişti. Spor ayakkabısı yoktu. Çok pahalıydı belki de. Nasıl alacaklardı? Arkadaşlarının bezden spor ayakkabıları vardı. Ne güzel. Babasının kara lastik neyine yetmez sözüne alınmamış, içi bezli kara lastikle top oynamıştı inadına. Gençlik bayramında yapılan koşuda aynı ayakkabıyla ikinci olmuştu. Bitiş çizgisine metreler kala bacaklarının gücü tükense de kendi kendine cesaretlendirmiş, hep sağ ayakla başladığı yarışı yine sağ ayakla bitirmişti. Elinde bir sürü evrakla gelen mevzuat görevlisi hemşire, hastaneden tezkere alma zamanının geldiğini elindeki evrakları incelerken yüzüne bakmadan tebliğ etti. Herkes tezkereyi dört gözle beklerken o çıkmak istemedi akvaryumundan. Kalmak istedi. Böyle iyiydi. Nasılsa sapsızlığın önemi yoktu burada sapsızlar arasında. Oysa dışarısı öyle miydi? Ne yapacağının tereddüdü düşmüştü içine çok geçmeden. Dört tekerlekli ödülünü ve kemoterapi randevularını vererek çıkardılar hastaneden. Girdiğimde nasıldım, şimdi nasılım diye düşünerek dışarıda bekleyen arabanın camında yansımasını görüp onayladı kendini. Varıyla yoğuyla insan tek sapıyla da pekala çok şey yapabilirdi. En azından şimdilik meydan okumaya hazırdı hayata. Dışarıda günleri hiç de umduğu gibi geçmiyordu. Günler hızla birbirini kovalarken tutunmak istiyor ne var ki hep sendeliyordu. Varsa yoksa kemoterapi. Bomboştu her şey. Bir detaydı artık. Anladı. Rüzgarlı bir sabahın alacakaranlığında maskesini takıp deniz kenarında yalnızlığın kuytusuna çekti hediye arabasını. Dikkatlice park edip yağmur yüklü bulutların nemiyle ıslanmış banka destek alarak oturdu. Yirmiliklerden kalan son teselli çubuğunu yakıp, kıyıdaki kayalıklarda öpüşen sarı köpüklerden yayılan iyot kokusuyla birlikte çekti içine. Çaresizlik yüklü bir hüzünle çevresine bakındı. Kimse kalmamıştı. Ne koca adamlar, ne sıcak bir dost, ne de beklediği. Gecenin sabaha devrettiği grisis, yavaş yavaş zihniyle dünya arasına perde çekiyor, içine çekindiği girdabın derinliklerinde ne aradığını bilmiyordu. Son bir kez ufka düşürürken bakışlarını, soğukta kalmış serçe gibi titriyordu. Ellerini yüzüne kapadı. Tekelini maviliklere doğru tam döndürecekti ki, omzuna dokunan pembeye çalan elin temasıyla irkildi. Başını hafifçe döndürdü. Kendi gibi maskeli bir melek, öylece gözlerinin içine bakarak bekliyordu. O an, omzunda bekleyen elin sıcaklığı ılık ılık akarken yüreğine, Grace's perdesi yerini çoktan beyaz bulutlara bırakmıştı.